48. İdeoloji. Monte Cristo kontu, Paris'in soylular çevresinde uzun süredir yaşıyor olsaydı, Monsieur de Villefort'un kendisine karşı takındığı tavrın anlamını daha iyi kavrayacaktı. Saraydaki kral, hanedanın ister büyük ister küçük soyunu temsil ederek hüküm sürse de, yöneten hükümet anayasal monarşiyi, liberalizmi ya da muhafazakarlığı savunsa da, hiçbir siyasi başarısızlık yaşamamış kimselerin işbilir olarak ünlenmesinden dolayı herkes tarafından öyle tanınan, çoğunluk tarafından nefret edilen ama kimse tarafından sevilmese de bazılarının sıkı koruması altında bulunan Monsieur de Villefort, en üst düzey hukukçular arasında yer alıyor ve bu yüksek konumuna bir Harley ya da bir Moll gibi tutunuyordu. Genç karısı ve ilk eşinden olan henüz 18 yaşındaki kızı tarafından elden geçirilen salonu, yine de Paris'in geleneklerin damgasını vurduğu ve törenselliğe düşkünlüğün ağırlığını hissettirdiği o kasvetli salonlarını andırıyordu. Soğuk bir nezaket, yönetimsel ilkelere kesin bağlılık, teorilere ve teorisyenlere karşı büyük bir küçümseme, ideologlara duyulan derin bir nefret, işte Monsieur de Villefort'un aile içi ve halka açık yaşamının baskın unsurları bunlardı. Monsieur de Villefort sadece bir savcı değil, aynı zamanda bir diplomat sayılırdı. Her zaman saygıyla ve itibarının hakkını vererek söz ettiği eski sarayla olan ilişkileri, onun yeni sarayda da saygı görmesini sağlıyordu. Ve çok şey bildiği için daima gözetiliyor, hatta bazen de kendisine başvuruluyordu. Eğer Monsieur de Villefort'u görevinden uzaklaştırmak mümkün olsaydı, olaylar böyle gelişmeyecekti ama hükümdarlarına karşı ayaklanan o senyörler gibi ele geçirilmez bir kalede oturuyordu. Bu kale, bütün avantajlarından fazlasıyla yararlandığı ve ancak kendisini meclis üyesi seçtirdiğinde ve böylece tarafsızlığını muhalefet lehine değiştirdiğinde ayrılacağı kraliyet savcılığı göreviydi. Monsieur de Villefort genellikle pek az kişiyi ziyaret ediyor ya da pek az kişiye iade-i ziyarette bulunuyordu. Bu ziyaretleri karısı onun adına gerçekleştiriyordu. Sosyetede ciddi ve yoğun işlerine bağlanan bu olgu aslında bir kibir sorunundan, aristokrasinin doğasından, nihayet kendine saygı duyuyormuş gibi davran, sana da saygı gösterilecek gibi herkes tarafından kabul gören bir önermeden ibaretti. Bu önerme günümüz toplumunda Yunanların yerini başkalarını tanımanın daha kolay ve daha avantajlı sanatına bırakan kendini tanı önermesine göre çok daha yararlıdır. Monsieur de Villefort dostları için güçlü bir koruyucu, düşmanları için duygusuz ama saldırgan bir rakip, ne dostu ne düşmanı olanlar içinse yasanın insan biçimindeki heykeliydi. Kibirli bir tavır, soğuk bir yüz ifadesi, donuk ve küstahlığa varan delici ve iğneleyici bakışlar. İşte birbirlerinin üzerine ustalıkla yığılan dört devrimin önce oluşturduğu, ardından da temelleri üzerine pekiştirdiği bu adam böyleydi. Monsieur de Villefort, Fransa'nın en meraksız ve en olağanüstü kişilerinden biri olarak tanınmıştı. Yılda bir kere balo düzenliyor ve kralınkinden 45 dakika daha az olmak üzere konuklarının yanında ancak 15 dakika kalıyordu. Onunla tiyatrolarda, konserlerde ya da kamusal bir alanda karşılaşmak mümkün değildi. Bazen ama nadiren bir parti whist oynuyor ve bu durumda bir büyükelçi, bir başpiskopos, bir prens, bir genel müdür, kocasının maaşını alan dul bir düşes gibi kendine layık oyuncular bulmaya özen gösteriyordu. İşte arabası Monte Cristo'nun kapısının önünde duran kişi böyleydi. Kont büyük bir masanın üzerindeki bir haritaya eğilmiş bir halde St. Petersburg ile Çin arasındaki güzergahı incelerken uşak Monsieur de Villefort'un geldiğini bildirdi. Kraliyet savcısı içeriye bir duruşma salonuna giriyormuş gibi ciddi ve ölçülü adımlarla girdi. Daha önce Marsilya'da savcı yardımcılığı yaparken tanıdığımız aynı adamdı ya da o adamın devamıydı. İlkeleriyle tutarlı olan doğa izlemesi gereken akışı içinde onda hiçbir değişiklik yaratmamıştı. İnceyken iyice sıskalaşmış, solgun yüzü sarılaşmıştı. Oyuklarına gömülmüş gözleri çöküktü ve göz çukuruna yerleşmiş altın çerçeveli gözlükleri yüzünün bir parçasıymış gibi görünüyordu. Beyaz kravatı dışında giysileri tamamen siyahtı ve bu kasvetli renk ancak yakalığından algılanamaz bir şekilde geçen ve fırçayla çizilmiş bir kan sızıntısı gibi görünen kırmızı nişanının ince kenar şeridiyle iki bölüme ayrılıyordu. Monte Cristo kendine tamamen hakim olsa da selamına karşılık verirken belirgin bir merakla izlediği savcı, alışkanlığı nedeniyle güvensiz görünüyordu ve özellikle toplumsal mucizelere hiç de inanmayan tutumuyla soylu yabancı da Monte Cristo'dan daha şimdiden böyle söz ediliyordu: bir papalık prensinden ya da bin bir gece masallarının bir sultanından ziyade sosyete kurnazlığı ve göz boyamasıyla girmeye çalışan bir düzenbazı ya da karanlık geçmişiyle bütün bağlarını koparmış bir suçluyu görme eğilimindeydi. "Monsieur," dedi Wilford, savcıların duruşmalar sırasında kullandıkları ve bir sohbet sırasında sıyrılamadıkları ya da sıyrılmak istemedikleri o tiz ses tonuyla. "Monsieur, dün karıma ve oğluma yardım etmeniz, size teşekkür etmeyi benim için bir görev haline getiriyor. Bu yüzden bu görevimi yerine getirmeye ve size tüm minnettarlığımı sunmaya geldim." Ve savcının sert bakışları bu sözleri söylerken her zamanki küstahlığından hiçbir şey kaybetmemişti. Bu sözleri birbirlerine kraliyet savcısının ses tonuyla, boynunun ve omuzlarının dal kavuklara onun yasanın canlı heykeli olduğunu söyletecek sarsılmaz katılığı ile eklemlemişti. "Monsieur," diye yanıtladı kont buz gibi soğuk bir ifadeyle. "Bir çocuğu annesine bağışladığım için çok mutluyum. Çünkü annelik duygusunun duyguların en kutsalı olduğu söylenir. Ve yaşadığım bu mutluluk sizin tarafınızdan yerine getirilmesi beni hiç kuşkusuz onurlandıracak bir teşekkür görevini gereksiz kılıyor. Öte yandan Monsieur de Villefort'un bu lütfunun herkes için geçerli olmadığını biliyorum. Ama bu lütuf ne kadar önemli olursa olsun benim içimdeki memnuniyeti aşamaz." Kont'un hiç beklemediği bu çıkışı karşısında afallayan Wilford, üzerindeki zırhın altına kılıç darbesi almış bir asker gibi titredi ve küçümseyen dudağında beliren bir kıvrım, Monte Cristo Kont'unu ilk başta görgü kurallarını yeterince özümsememiş, soylu bir beyefendi olarak görmekle hata ettiğini belli ediyordu. Kesilen ve kesilirken de sıkıntıyla sonlanan sohbeti yeniden başlatmak için etrafına baktı. İçeri girdiğinde Monte Cristo'nun incelediği haritayı görünce söze yeniden başladı.
"Coğrafyayla mı ilgileniyorsunuz Monsieur? Özellikle sizin gibi bu haritadaki birçok ülkeyi görmüş biri için bu kapsamlı bir bilim dalı."
"Evet Monsieur," diye yanıtladı Kont. "Sizin her gün istisnalar üzerinde yaptığınızı, yani fizyolojik bir incelemeyi kitleler halinde insanlar üzerinde denemek istedim. Ardından parçadan bütüne gitmek yerine bütünden parçaya gitmenin daha kolay olacağını düşündüm. Bilinmeyenden bilinene değil, bilinenden bilinmeyene ulaşmak için kullanılan cebirsel bir önerme. Monsieur, rica ederim otursanıza." Ve kraliyet savcısı, kontun eliyle işaret ettiği koltuğa oturmak için ağır ağır ilerlerken, Monte Cristo, Wilford'un içeri girdiği sırada dizlerinin üzerinde oturduğu koltuğa yeniden gömüldü. Böylece bedeni ziyaretçisine yarı dönük bir şekilde sırtını pencereye verdi ve dirseğini o an için sohbetin konusu haline gelen haritaya yasladı. Sohbet daha önce Morcerf'te ve Danglars'ta olduğu gibi koşullara değilse de kişilere göre tamamen uygun yol alıyordu.
"Ah, işin içine felsefeyi karıştırıyorsunuz," diye yanıtladı Wilford,
tıpkı çetin bir rakiple karşılaşan bir atlet gibi, biraz güç topladığı bir anlık sessizlikten sonra.
"Monsieur, onurum üzerine yemin ederim ki sizin gibi yapacak bir şeyim olmasaydı kendime daha kolay bir meşgale bulurdum."
"Bu doğru Monsieur," diye karşılık verdi Monte Cristo. "İnsan kendisini güneş mikroskobunda inceleyen biri için çirkin bir tırtıla benzer. Ama sanırım benim yapacak hiçbir işim olmadığını söylediniz. Peki ya siz Monsieur, bir şey yaptığınızı mı sanıyorsunuz? Ya da daha açık bir ifadeyle yaptığınız işin bir şey olarak adlandırılmaya değdiğini mi sanıyorsunuz?" Bu garip yabancının şiddetle indirdiği bu ikinci darbe, Wilford'un şaşkınlığını daha da arttırdı. Savcı uzun zamandır böylesine aykırı bir düşüncenin dile getirildiğini duymamıştı ya da daha doğrusu ilk kez duymuştu. Kraliyet savcısı yanıt vermek için kendini zorladı.
"Monsieur," dedi, "siz yabancısınız ve söylediğiniz gibi hayatınızın bir bölümü Doğu ülkelerinde geçmiş. Bu yüzden barbarların yaşadığı o bölgelerde hızla uygulamaya konan insan adaletinin bizim ülkemizde temkinli ve ölçülü bir işleyişi olduğunu bilmiyorsunuz."
"Elbette Monsieur, elbette biliyorum. Eskisi gibi topallayarak gelir. Bütün bunlardan haberdarım. Çünkü bütün ülkelerin adalet sistemlerini inceledim. Bütün ulusların ceza hukuklarını doğal adaletle kıyasladım. Ve size şunu söylemek gerekir ki Monsieur, Tanrı'nın isteğine en uygun bulduğum yasa, hala ilkel toplulukların göze göz, dişe diş yasasıdır."
Monsieur, bu yasa benimsenseydi işlerimiz çok daha kolaylaşacaktı, dedi kraliyet savcısı. Hatta bu nedenle hukukçularımıza az önce söylediğiniz gibi yapacak fazla iş düşmeyecekti.
Belki o gün de gelecek, dedi Monte Cristo. İnsan icatlarının karmaşıktan basite doğru ilerlediklerini biliyorsunuz. Basit olan her zaman en mükemmelidir.
Bu arada Monsieur, dedi savcı. Yasalarımız içlerinde Galya geleneklerinden, Roma yasalarından, Frank adetlerinden alınmış çelişkili maddeleri barındırır. Oysa sizin de kabul edeceğiniz gibi bütün bu yasalar ancak uzun çalışmalar sonucunda öğrenilir ve bu bilgilere vakıf olmak için uzun bir inceleme dönemi ve bir kez öğrenilen bu bilgileri unutmamak için yoğun bir zihin gücü gerekir.
Ben de aynı fikirdeyim Monsieur. Ama sizin bu Fransız yasası hakkında bildiğiniz her şeyi, bütün ulusların, İngiliz, Türk, Japon, Hint yasalarını da Fransız yasaları gibi bilirim. Dolayısıyla göreli olarak, her şeyin göreli olduğunu biliyorsunuzdur Monsieur, yaptıklarım açısından bakınca yapacağınız pek az şey ve öğrendiklerim açısından bakınca da öğreneceğiniz çok şey olduğunu söyleyebilirim.
Peki bunları hangi amaçla öğrendiniz? Diye sordu şaşıran Wilford.
Monte Cristo gülümsedi.
Evet Monsieur, üstün bir insan olarak ünlenmenize rağmen her şeyi insandan başlayıp insanla bitirdiğiniz için toplumun maddi ve sıradan bakış açısıyla yani insan zekasının sahip olabileceği en sınırlı ve en dar bakış açısıyla değerlendirdiğinizi görüyorum.
Bunu açar mısınız Monsieur? Dedi şaşkınlığı giderek artan Wilford. Sizi tam olarak anlayamıyorum.
Monsieur, bakışlarınızı ulusların toplumsal örgütlenmelerine sabitlediğiniz için, makineyi harekete geçiren yüce işçiyi değil, sadece makinenin işleyişini görebildiğinizi, önünüzde ve etrafınızda sadece ünvanları bakanlar ya da bir kral tarafından imzalanan mevki sahipleri olduğunu sandığınızı ve Tanrı'nın insanları bir mevki sahibi olmak yerine bir misyonu izlemekle görevlendirerek ünvanların, bakanların ve kralların üzerine yerleştirdiğini fark edemediğinizi, kısacası bütün bunların daracık ufkunuzun sınırları dahilinde olmadığını söylüyorum. Organları güçsüz ve eksik olan insana özgü bir zaaftır bu. Tobias kendisine görme yeteneğini geri kazandıran meleği sıradan bir delikanlı sanıyordu. Uluslar kendilerini yok edecek Attila'yı bütün fatihler gibi bir fatih olarak görüyordu ve kim olduklarının anlaşılması için semavi görevlerini yerine getirmeleri gerekti. Biri ben Tanrı'nın meleğiyim derken diğeri ben Tanrı'nın topuzuyum diyordu.
Yani kendinizi bahsettiğiniz o olağanüstü varlıklardan biri gibi mi görüyorsunuz? Diye sordu daha da şaşıran ve bir ermişle ya da bir deliyle konuştuğunu sanan Wilford.
Neden olmasın? Dedi Monte Cristo soğuk bir ifadeyle.
Pardon Monsieur diye yanıtladı iyice afallayan Wilford. Sizi ziyarete geldiğimde bilgileri ve zekası insanların alışıldık bilgilerini ve sıradan zekalarını kat kat aşan biriyle tanışacağımı bilmediğim için beni bağışlayın. Bizim gibi uygarlığın yozlaştırdığı bahtsızlar sizin gibi olağanüstü bir servete sahip olan, en azından öyle olduğu sanılan soylu beyefendilere alışkın değildir. Dikkat edin, sorgulamıyorum, sadece tekrarlıyorum. Bizim gibiler, ayrıcalıklı zenginlerin zamanlarını, topu topu kaderin dünya nimetlerinden mahrum ettiği kişileri teselli etmeye yarayan toplumsal kurgulara, felsefi düşlere harcamalarına alışkın değildir.
Pekala Monsieur, diye yanıtladı Kont. Bulunduğunuz seçkin mevkiye, istisnaları varsaymadan, hatta istisnalarla hiç karşılaşmadan mı yükseldiniz? Keskinliğe ve kendinden eminliğe çok ihtiyacı olan bakışlarınızı, elinize düşen bir adamın nasıl biri olduğunu anlamak için hiç mi kullanmadınız? Bir savcının yasaların en mükemmel uygulayıcısı, anlaşmazlıklardaki belirsizliklerin en kurnaz yorumcusu olmak yerine, yürekleri sınayan çelik bir sonda, her ruhun bileşiminde az çok yer alan altının oranını anlamaya yarayan bir terazi olması gerekmez mi?
Monsieur, dedi Wilford, inanın kafamı karıştırıyorsunuz. Kimsenin bizimle sizin gibi konuştuğunu duymadım.
Çünkü sürekli genel koşulların kısır döngüsünde hapsoldunuz ve Tanrı'nın görünmez ya da istisnai varlıklarla donattığı üst katmanlara yükselmek için kanat çırpmaya hiç cesaret edemediniz.
Yani Monsieur, siz o katmanların var olduğuna ve istisnai ve görünmeyen varlıkların aramıza karıştığına mı inanıyorsunuz?
Neden olmasın? Soluduğunuz ve yokluğunda yaşamınızı sürdüremeyeceğiniz havayı görüyor musunuz?
O halde sözünü ettiğiniz o varlıkları göremiyor muyuz?
Tanrı cisimleşmelerine izin verdiğinde onları görüyor, onlara dokunuyor, onlarla yan yana duruyor, konuşuyor ve yanıtlar alıyorsunuz. Ah, dedi Wilford gülümseyerek. İtiraf edeyim ki bu varlıklardan biri benimle iletişime geçecek olsa bundan önceden haberdar olmak isterdim. Dilediğiniz uygun bir şekilde yerine getirildi Mösyö. Çünkü az önce haberdar edildiniz ve şimdi ben de sizi haberdar ediyorum. Yani o varlıklardan biri misiniz? Evet, o istisnai varlıklardan biriyim Mösyö ve sanırım bugüne kadar hiç kimse benimkine benzer bir konuma ulaşamadı. Kralların krallıkları kimi zaman dağlarla, nehirlerle, kimi zaman adetlerde gibi değişimle ya da dilin bir değişime uğramasıyla sınırlıdır. Benim krallığım ise dünya kadar büyüktür. Çünkü ben ne İtalya, ne Fransız, ne Hint, ne Amerikalı, ne de İspanyolum. Ben dünya vatandaşıyım. Hiçbir ülke benim kendi sınırları içinde doğduğumu söyleyemez. Nerede öleceğimi sadece Tanrı bilir. Bütün adetleri benimserim, bütün dilleri konuşurum. Beni Fransız sanıyorsunuz, öyle değil mi? Çünkü Fransızcayı sizin gibi doğal ve akıcı konuşuyorum. Nubyalı Alim beni Arap sanıyor. Kahyan Bertuccio beni Romalı sanıyor. Kölem Hayde beni Yunan sanıyor. Anlayacağınız gibi, hiçbir ülkenin vatandaşı olmadığım, hiçbir hükümetten koruma talep etmediğim, hiçbir insanı kardeşim kabul etmediğim için güçlülerin önünü kesen endişeler ve yoksulların elini kolunu bağlayan engeller benim için geçerli değil. Sebat ederek denetim altına aldığım için beni yendiklerini söyleyemeyeceğim iki rakibim var. Mesafe ve zaman. Üçüncü ve en korkunç rakibim ölümlü bir insan olmam. Yürüdüğüm yolda ve belirlediğim hedefe ulaşmaktan beni sadece bu rakip alıkoyabilir. Geri kalan her şeyi hesapladım. İnsanların kaderin olanakları dediği şeyleri, yani yıkımların, değişimlerin, olanakların hepsini öngördüm. Ve içlerinden biri bana ulaşabilir. Öyle olsa da hiçbiri beni yere seremez. Ölmedikçe hep şimdi olduğum gibi kalacağım. İşte bu yüzden size kralların ağzından bile duyamayacağınız şeyleri anlatıyorum. Çünkü kralların size ihtiyacı var ve diğerleri ondan korkuyor. Bizimki gibi gülünç, düzenlenmiş bir toplumda günün birinde belki kraliyet savcısının karşısına çıkarım diye düşünmeyen bir kişi bile yoktur herhalde. Bunu siz de diyebilirsiniz Monsieur, çünkü Fransa'da yaşadığınız süre boyunca doğal olarak Fransız yasalarına tabisiniz. Bunu biliyorum Monsieur, diye yanıtladı Monte Cristo. Ama bir ülkeye gitmem gerektiğinde umut besleyebileceğim ya da ürkebileceğim herkesi kendime özgü yöntemlerle incelerim. Ve onları belki de kendilerinden daha iyi tanıyacak hale gelirim. Bunun doğal sonucu da karşısına çıkacağım kraliyet savcısı kim olursa olsun kuşkusuz benden daha zor durumda kalacaktır. Yani size göre insan doğası zayıf olduğundan herkes hata yapabilir, öyle mi? Diye sordu Wilford duraksayarak. Hatalar yapabilir ya da suçlar işleyebilir diye karşılık verdi Monte Cristo kayıtsız bir ifadeyle. Ve kardeşiniz olarak kabul etmediğinizi söylediğiniz insanlar arasında sadece siz mi mükemmelsiniz? Diye sordu Wilford hafifçe titreyen bir sesle. Hayır, mükemmel olduğumu söylemedim. Sadece nüfuz edilemez biriyim. Ama Monsieur, sohbet hoşunuza gitmediyse konuyu değiştirelim. Adaletinizden ancak sizin benim altıncı hissimden korktuğunuz kadar korkuyorum. Hayır, hayır Monsieur, dedi kuşkusuz geri çekilir gibi görünmekten korkan Wilford aceleyle. Hayır, sizin parlak ve neredeyse yüce sözleriniz sıradanlıkların üzerine yükselmemi sağladı. Biz sohbet etmiyor, bilimsel çözümlemelerde bulunuyoruz. Sorbon kürsülerindeki teologlar ya da filozoflar arasındaki tartışmalarda bazen ne acımasız gerçeklerin söylendiğini biliyorsunuzdur. Toplumsal teoloji ve teolojik felsefeden söz ettiğimizi varsayalım. Böylece size ne kadar katı gelirse gelsin şunları söyleyeceğim. Kardeşim, kibrinizden vazgeçin. Diğerlerinden üstünsünüz ama sizin üstünüzde de Tanrı var. Herkesin üstünde Monsieur, diye yanıtladı Monte Cristo. Wilford'un içini istemsizce ürpertecek kadar derinden gelen bir sesle. İnsanlara, yani üzerine basmadan geçen herkese karşı hep doğrulmaya hazır bekleyen yalanlara karşı kibirliyim. Ama beni hiçlikten çekip çıkararak şu anki halime getiren Tanrı'nın önünde bu kibri bir kenara bırakırım. Öyleyse Sayın Kont, size hayranlık duyarım, dedi bu garip diyalogta şimdiye kadar sadece Monsieur diye hitap ettiği yabancıya karşı bu aristokratik unvanı ilk kez kullanan Wilford. Evet, iddia ettiğiniz gibi gerçekten güçlü, gerçekten üstün, gerçekten aziz ve nüfuz edilemez biriyseniz, size bunun neredeyse yüce bir varlık olmanız gerektiği anlamına geldiğini söylüyorum. Bunun adı kuvvetler yasasıdır. Ama bu arada herhangi bir tutkunuz var mı?
Bir tane var Monsieur.
Nedir?
Ben de her insanın hayatında bir kez başına geldiği gibi şeytan tarafından dünyanın en yüksek tepesine kaçırıldım. Oraya geldiğimizde bana dünyayı tüm enginliğiyle gösterdi ve bir zamanlar İsa'ya yaptığı gibi bana ''Söyle bakalım dünyalı çocuk, bana tapınmak için ne istiyorsun?'' diye sordu. Bunun üzerine uzun uzun düşündüm çünkü uzun süredir korkunç bir tutku yüreğimi kemiriyordu. Ardından onu yanıtladım. ''Dinle, her zaman Tanrı'dan söz edildiğini duydum ama ona ya da ona benzeyen hiçbir şeye rastlamadım. Bu yüzden onun var olmadığına inanmaya başladım. Tanrı olmak istiyorum çünkü dünyada bana en güzel, en önemli ve en yüce görünen şey ödüllendirmek ve cezalandırmak.'' Ama şeytan başını öne eğdi ve içini çekti. Yanılıyorsun, dedi. Tanrı var, sadece sen onu görmüyorsun. Çünkü Tanrı'nın kızı da babası gibi görünmezdir. Ona benzeyen hiçbir şey görmedin çünkü o gizemli güçlerle hareket eder ve karanlık yollardan yürür. Senin için yapabileceğim tek şey seni o Tanrı'nın görevlilerinden biri haline getirmek. Pazarlık yapıldı, belki de ruhumu kaybedecektim. Ama bu önemli değildi, diye ekledi Monte Cristo. Pazarlık yeniden yapılsa yine aynı seçimi yapardım. Wilford, Monte Cristo'ya büyük bir şaşkınlıkla bakıyordu. ''Sayın Kont'' dedi. ''Ebeveynleriniz yaşıyor mu?'' ''Hayır, Monsieur. Bu dünyada tek başımayım.'' ''Ne yazık.'' ''Neden?'' ''Çünkü kibrinizi yerle bir edecek bir olayla karşı karşıya kalabilirdiniz. Ölüm dışında hiçbir şeyden korkmadığınızı söylemiştiniz, öyle değil mi?''
''Ölümden korktuğumu söylemedim. Sadece beni durdurabileceğini söyledim.''
''Ya yaşlılıktan?''
''Görevim ben yaşlanmadan önce tamamlanmış olacak.''
''Ya çılgınlıktan?''
''Az kalsın çıldıracaktım ama aynı suçtan iki kere yargılanılmaz. Bu ceza hukukuyla, dolayısıyla sizin alanınızla ilgili bir önermedir.''
''Monsieur,'' diye yanıtladı Wilford. ''Ölüme, yaşlılığa ya da çıldırmaya kıyasla daha çok korkulacak bir şey var. Örneğin beyin kanaması.'' Bu yıldırım sizi öldürmeden kafanıza düşer. Yine de artık her şey bitmiştir. Varlığınızı sürdürürsünüz ama artık aynı siz değilsinizdir. Ariel gibi melek mertebesine ulaşan siz, artık Caliban gibi neredeyse hareketsiz bir kitleye dönüşen bir hayvana benzersiniz. İnsanlar arasında bunun adı size söylediğim gibi beyin kanamasıdır. Sayın Kont, günün birinde sizi anlayabilecek ve sizin düşüncelerinizi çürütmeye hazır birisiyle karşılaşmak isterseniz, bu sohbete devam etmek üzere lütfen benim konağıma gelin. Size Fransız devriminin en ateşli, yani en güçlü örgütlenmesi için çalışmış en seçkin yürekli Jacobenlerinden birini, belki de sizin gibi dünyanın bütün krallıklarını görmüş olmasa da en güçlü krallıklardan birini yerle bir etmiş, sizin gibi Tanrı değil ama ilahi varlık tarafından, kader değil ama olasılıklar zinciri tarafından gönderildiğini iddia eden bir adamı göstereceğim. Evet, Monsieur, beyninin bir lobundaki bir damarın yırtılması bütün bunları bir günde değil, bir saatte de değil, bir anda silip geçti. Dünün giyotinle, topla, hançerle dalga geçen, devrimlerle oyuncak gibi oynayan, Fransa'nın, kralın mat olması için, piyonların, fillerin, atların, vezirlerin kaybedilmesi gereken büyük bir satranç tahtası olduğunu düşünen ürkütücü Jacobeni, senatörü, gizli örgüt üyesi Monsieur Nortier. Bugün evin en silik varlığının yani torunu Valentine'ın iradesine tabi olan, sadece acı çekmeden ve hiçbir sarsıntı atlatmadan son çürümesine ulaşmak için bedenine zaman tanıyan hareketsiz bir ihtiyara, nihayet suskun ve buz tutmuş bir cesede, zavallı Monsieur Nortier'e dönüştü.
''Ne yazık Monsieur,'' dedi Monte Cristo. ''Bu söyledikleriniz ne gözlerime ne de zihnime yabancı. Biraz hekim sayılırım ve meslektaşlarımın yaptığı gibi, canlı ya da ölü bedende birçok kez ruh aradım ve Tanrı gibi yüreğimde yer alsa da ruhu da gözlerimle göremedim. Sokrates'ten, Seneca'dan, Aziz Agustinius'tan, Gal'den bu yana yüzlerce sanatçı düz yazıyla ya da mısralarla sizin az önce düşüncelerinizi ortaya koydular. Yine de bir babanın çektiği ızdırabın oğlunun zihninde yaratabileceği değişimleri anlayabiliyorum. Monsieur, madem çok istiyorsunuz, alçak gönüllülüğüm adına ailenizi çok üzmesi gereken bu korkunç tabloyu görmeye geleceğim.
Tanrı beni fazlasıyla ödüllendirmeseydi, bu hüzün ailemi kuşkusuz çok etkileyecekti. Sürünerek mezarına doğru alçalan ihtiyar adamın yerine, Mademoiselle de Saint Meran'la ilk evliliğimden olan kızım Valentine ve hayatını kurtardığınız oğlum Edward hayata ilk adımlarını atıyorlar.
''Peki bu ödüllendirmeden nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz?'' diye sordu Monte Cristo.
''Tutkularından dolayı yolunu şaşırmış babamın insan adaletinin gözünden kaçan ama Tanrı'nın adaletiyle ortaya çıkan bazı suçlar işlediğini ve sadece tek bir kişiyi cezalandırmak isteyen Tanrı'nın
Gazabını ona yönelttiği sonucunu çıkarıyorum Monsieur, diye yanıtladı Wilford. Dudaklarında bir gülümseme beliren Monte Cristo yüreğinin derinliklerinde kükredi. Wilford bu kükremeyi duymuş olsa hiç kuşkusuz oradan kaçacaktı.
Hoşça kalın Monsieur, dedi bir süredir yerinden kalktığı için sohbeti ayakta sürdüren savcı. Beni daha iyi tanıdığınızda size hoş geleceğini umduğum güzel bir anıyla ayrılıyorum yanınızdan. Çünkü ben de sanıldığı gibi sıradan bir adam değilim. Zaten Madame de Wilford'un dostluğunu sonsuza kadar kazandınız.
Selam veren Kont, Wilford'a sadece çalışma odasının kapısına kadar eşlik etmekle yetindi. Arabasına doğru birlikte yürüdüğü iki uşak, savcının bir işareti üzerine arabasının kapısını açtı. Ardından kraliyet savcısı gözden kaybolduğunda, ''Tamam'' dedi çaba harcayarak. Göğsü sıkıştığı için zorlukla soluk almaya çalışan Monte Cristo. ''Yeterince zehir içtim ve şimdi yüreğim bu zehirle dolduğu için panzehirini bulmaya gidelim.'' Ve üzerine vurduğu zil yankılanırken, ''Madama çıkıyorum'' dedi Ali'ye. ''Araba yarım saat içinde hazır olsun.''